Ayrım 48. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 433. Şimdi yalnızca Yusuf Aksu ve masadakiler değil, komşu masalardaki çoğu insanlar da bir ona bir Yusuf Aksu'ya bakmaya başlamışlardı. Beşinci Murat kızardı, gene de uzaklaşmadı. Tam tersine Yusuf Aksu'ya doğru eğildi. "Hocam, sizin büyük bir derdiniz olmalı," diye fısıldadı. "Çok kederli görünüyorsunuz. Öyle kederlisiniz ki yüzünüze bakınca içi sızlıyor insanın." Yusuf Aksu bir şeyler söyleyecek gibi oldu ama yalnızca gülümsemekle kaldı. "Ne yaparsın?" dercesine elini salladı. "Hocam, çok düşünüyorsunuz, çok da yalnızsınız, korkunç yalnızsınız," diye fısıldadı 5. Murat, saygıyla eğilerek uzaklaştı. Ancak masaya bir şeyler getirildiği her seferde o da gelerek garsonları denetliyor, her seferinde bir takım gözlemlerde bulunuyor, zararsız şakalar yapıyordu. "Senin hoca bu akşam hiç gülmüyor," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. 5. Murat bir süre düşündü. "Çok düşünüyor da ondan herhalde efendim," diye yanıtladı. "Çok düşünüyor ama çok düşündüğünden ulaştığı en özgün sonuçları bile birer yineleme gibi görüyor. Bu da onu sıkıyor. Benim garson düşüncem bu efendim." "Olağanüstü bir gözlem," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Sonunda Yusuf Aksu'yu ne 5. Murat güldürebildi ne arkadaşları. Ama 5. Murat'ı yeniden gördüğü için eskisinden daha az kederli olduğu söylenebilirdi. Lokantadan ayrılırken gülümseyerek elini uzattı ona. "Hani bir akşam kalkıp bana gelecektin," dedi. "Geleceğim hocam, çok yakında geleceğim," dedi 5. Murat. Ama sanki gelmesini engelleyen bir şey varmış gibi titriyordu sesi. En azından Yusuf Aksu'ya böyle geldi. O akşam eve döndükten sonra belki 10 kez "Neden gelmiyor ki?" diye sordu kendi kendine. Bir açıklama bulamadı. Ertesi sabah da gözlerinde onun görüntüsüyle uyandı. "Çok kederli görünüyorsunuz. Öyle kederlisiniz ki yüzünüze bakınca içi sızlıyor insanın," deyişini işitir gibi oldu. Eli neredeyse kendiliğinden Cemile Hanım'ın kaset torbasına gitti. Gelişi güzel bir kaset alıp kaset çalara koydu. Tam başını yastığa koyup gözlerini yummak üzereyken dört bir yana güneş dolmuş gibi oldu. Bir Azeri türküsüydü dinlediği, biraz üzerinde durulunca sözcüklerin kendine özgü söylenişleri, dizelerin kendine özgü yapısı dışında ötekilerden ayrılan fazla bir yanı yoktu ama bu söyleyişler ve yapılar, İnsanda dilden başka bir dil kullanılıyormuş, dilin ötesine geçiliyormuş gibi bir duygu uyandırıyor. Bu da tuhaf bir biçiminde her şeyi sevince dönüştürüyordu. Bir adam yumuşacık bir kadın sesiyle ama kararlı ve inançlı bir biçimde sevdiği kadına "Sınamene, sınamene, sınayar, sınayar" dediğine göre tüm türkü bir süreklilik, bir sürekli denge dileği olarak beliriyordu. Türküyü söyleyenin bir kadın olmasına ve sözcükleri ağzında çok değişik bir biçimde döndürmesine karşın birdenbire dalıverdiği dinginlik içinde bu türküyü bir türkü olarak değil de kendi özgün duygularının anlatımı olarak dünya kuruldu kurulalı ilk kez somut bir Yusuf Aksu olarak elle tutulur bir Cazibe Çelebi'ye söylüyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Neredeyse olduğu gibi görüyordu onu. Kendisine güvence verirken yüzünde beliren mutluluk anlatımını izliyordu. Türkiye dil aracılık ediyordu ama bu dil türküde doğuyor, toprağı sulayan su gibi iletişim oluyordu. Dil de işte gene aynı gözleme gelmekteydi. Türkü de dil öncesinden bir şeyler içeriyor. En azından yalnızca doğanın konuştuğu ve herkesin bir dili değil, bir türküsü, bir ötüşü bulunduğu bir dönem yaşandığını iyice sezdiriyordu. Belki de bugüne kadar bu dizeleri bilmediği, daha doğrusu bugüne kadar bu dizeleri bugün olduğu gibi yaratamadığı için Cazibe Çelebi'ye ulaşamadığını düşündü. İşte dilin ilk döneminden kalma bir yabanıllıkla aşkın sınırsızlığını söylüyordu. "Künde 100 yol sene kurban olardım, Gorhuram ki diyeler çoh az olar. Türkü biter bitmez başa döndü, yeniden çaldı. Bu kez de aynı coşkuyu duydu. Cemile Hanım kahvaltısını hazırlamaya geldiğinde belki 20. kez aynı türküyü dinliyordu. O gittikten sonra da sürdürdü dinlemeyi. Saat 10'a doğru türkü kasetten değil de kendi gırtlağından çıkıyormuş gibi soluk soluğa "Sakın bir yere çıkmayın, az sonra size bir şey getireceğim," dedi. Cazibe Çelebi onun en sonunda yaşına yaraşır bir davranışta bulunacağı sanısına kapıldı. Sırtında kavun içi bir sabahlık, ayaklarında aynı renkte terlikler, ağzında uzun bir ağızlığa takılmış ince ve uzun bir sigara kapıyı yapay şaşkınlıkla açtı. "Hayrola hocam, böyle sabah sabah ne oldu?" diye sordu. Yusuf Aksu önce yanıt vermedi, kararlı adımlarla salona gitti. Yemek masasının başında bir iskemleye oturdu, biraz soluklandı, cebinden kaseti çıkarıp uzattı. "Şunun ilk parçasını bir çalın," dedi. Cazibe Çelebi kaseti kocaman müzik setine koydu, merakla dinlemeye başladı. Önce dudak büktü, sonra gülümsedi. "Bu adam bir çocuk, daha 16'sında bir çocuk," diye düşündü. Gözlerini üzerine dikti, "evet," dedi. Yusuf Aksu, "Bu türkü size duygumu iletsin istiyordum," diye bir şeyler geçirdi içinden ama sonunda "çok güzel değil mi?" diye sormakla yetindi. Cazibe Çelebi yaşlı tutkunun neredeyse çıldırma noktasına geldiğini kesinlikle anladı. Bir kez daha bedenine yeni su yürüyen bir delikanlının bile ondan daha tutarlı davranacağını düşündü. Biraz acıma, biraz da sevgiyle baktı yüzüne. Fazla acımasız davrandığını, onun bunu hak etmediğini düşündü. Düşüncesine yerleşen bu çocuk kavramı Yusuf Aksu'yu birden gençleştirip güzelleştirmiş gibi, ona karşı dizginlenmesi zor bir istek duydu. "Güzel değil ama siz çok tatlı bir çocuksunuz," dedi. İlişkilerinde o güne dek attığı adımların en ilerisini attı. Sağ elinin orta parmağını sayfa çevirecekmiş gibi dilinde ıslattı hafiften, sonra onun dudaklarına bastırdı. Yusuf Aksu bu yanıtın ve bu devinimin tüm sıkıntılarına son verecek bir çare olabileceğini sezinledi. Ama tüm duygularını, tüm bağlılığını dile getiren Türkiye dudak büken, onu abartmalı bulan bir insanın en kesin aşk atılımını geri çevirmesinin de büyük bir olasılık olduğunu düşündü. Ne gülümsedi ne bir şey söyledi, öyle durdu karşısında. Böylece yavaş yavaş yeniden yaşlı bir adama dönüştü Cazibe Çelebi'nin gözlerinde. "Şimdi beni yalnız bırakın," dedi Cazibe Çelebi. "Hemen giyinip işe koşacağım." Yusuf Aksu tek sözcük söylemeden başını önüne eğdi. Sehpanın üstünde, kasetin yanında küçücük bir kibrit kutusu gördü. İzlenip izlenmediğini usuna bile getirmeden kasetle birlikte onu da alıp cebine attı. Sonra başı önünde usulca çıktı. Neredeyse hiçbir şey görmeden kurulu bir makine gibi ağır ağır evine doğru yürüdü. "Bu işin olacağı yok," dedi kendi kendine. Ağladı, ağlayacaktı. Koca bir yaşam süresince kadınsız yaşamıştı. Arada bir içinde bir takım kıpırtılar, gerilmeler olsa bile hiçbir zaman fazla bir gerilim, özellikle de fazla bir bedensel istek duymamıştı. Şimdi de duymuyordu, son adımı atmaması da bundan, bedeninin bu ağırlığından kaynaklanıyordu belki. Tutkunun bedenin derinliğinden, damarlardan, sinirlerden gelmemesindendi. Ne var ki bu durum şimdi, bu yaşında, Cazibe Çelebi'den başka bir şey düşünmemesini, Cazibe Çelebi yüzünden bunca acı çekmesini önlemiyordu. Öyle anlaşılıyordu ki düşüncede doğan yaralar, bedenin derinlerindeki yaralardan çok daha sızılı, çok daha ölümcül olabiliyordu. "Ne olacak benim bu durumum?" diye söylendi. Belki de biricik çıkış yolu önünde diz çökmek, sanki buna gerek varmış gibi, "Sizi seviyorum, sizinle evlenmek istiyorum," demekti. Az önce yapılması gerekeni yapamamıştı. Yapılmayacak bir şey değildi bu. Onun için daha zorunu da yapardı, gülünç olmaktan bile çekinmezdi. Ancak, "Hayır, ben istemiyorum," derse, o zaman O zaman yalnızca alçalışa değil, onu bir daha hiç görmemeye de boyun eğmesi gerekecekti. Bunu göze alamıyordu. Anasız babasız bir çocuk gibi, gözleri yerde, omuzları düşük, apartmanın kapısından içeriye girmek üzere olduğu sırada Bayram Beyaz karşısında belirdi. "Hocam, ne oldu size böyle? Böyle nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Yusuf Aksu birdenbire zifir gibi bir karanlıktan gün ışığına çıkmışçasına gülümsedi. "Bayram Hoca, sen bana bir akıl ver. Bu işi ne yapacağız?" dedi. "Hangi işi hocam?" "Hangi işi olacak Bayram Hoca? Hangi işi olacak ki? Çelebi Hanım işini. Artık dayanamıyorum." "Evet hocam," dedi Bayram Beyaz, bir süre düşündü. Kılavuz oydu. Ama tutmuş çömezinden akıl istiyordu. "Hocam, bence siz bu hanımla açık açık konuşmalısınız."
"Onunla benim yerime sen konuşamaz mısın?"
"Konuşurum ama siz de bilirsiniz ki beni pek sevmez. Sinirlenebilir. Bence sizin konuşmanız daha iyi."
"Ama yüzüme karşı hayır diyecek olursa korkarım ki oracıkta ölürüm."
"Osman Nuri Hoca'ya tanışsak nasıl olur hocam?"
"Hayır, bu işe başkalarını karıştırmayalım."
"O zaman bekleyelim hocam."
"Bekleyelim mi diyorsun?"
"Bekleyelim, bu arada ne yapacağımızı iyice düşünelim."
"Peki, senin dediğin olsun," dedi Yusuf Aksu. Başı önünde, omuzları düşük, ağır ağır asansöre doğru yürüdü.
Evde bitkin bir biçimde kendini bir koltuğa attı. Güneşin altında denizin oynak ışıltıları, tekneler, karşı kıyıdaki kel yeşillikler gözlerini rahatsız etti, kalkıp perdeleri çekti. Cebinden Cazibe Çelebi'nin evinden alıp geldiği kibrit kutusunu çıkardı, önüne koydu. Gözlerini bu kibrit kutusuna dikip durdu öyle dakikalarca. Sanki bu kibrit kutusunun kendisi ya da burada kendi sehpasının üstünde durması iç parçalayıcı bir şeymiş gibi gözlerinin yaşardığını duydu. Sonra kutuyu alıp açtı. Yarı yarıya doluydu. Çöplerini elini yakacak noktaya gelinceye dek kımıldamadan tutarak bir bir yaktı. Sonuncu da yanıp bitince derin derin içini çekti. Birden başı döndü. Kemikleri hamur gibi bükülüp oraya yığılacakmış gibi bir duyguya kapıldı. Gücünü toplayarak kalktı. Önce kibrit kutusunu Cazibe Çelebi'den aldığı öteki nesnelerin de bulunduğu çekmeceye koydu. Sonra mutfağa gitti. Bir süre ne yapacağını bilemeden umutsuzca çevresine baktıktan sonra birden kararlı bir biçimde buzdolabına doğru yürüdü. Yarısına kadar dolu bir rakı şişesini alıp birkaç yudum içti. Başı döndü, duvarlara tutuna tutuna yatak odasına geldi, ceketini, kravatını, hatta ayakkabılarını bile çıkarmadan yatağının üstüne attı kendini. Cemile Hanım kendi anahtarıyla kapıyı açıp girdiği zaman, Yusuf Aksu ensesi avuçlarında, gözleri kapalı, hep öyle kımıldamadan aynı yerde yatıyordu. Kendisini salonda göremeyince, önce çalışma odasına baktı, sonra kaygıyla yatak odasının kapısını araladı. Onu böyle üzerinde sokak giysileriyle, kendinden geçmiş, belki de baygın olarak yatar görünce, yüreği küt küt vurmaya başladı, hemen koşup elini alnına koydu.
"Hoca, ne oldu, neyin var, hasta mısın?" diye sordu. "Ders bile çalışmıyorsun."
Yusuf Aksu gözlerini açtı.
"Yok, hayır, hasta değilim, şöyle bir uzandım," dedi.
Ancak durumuna hastalık tanısı koyduğu, dolayısıyla aşkı da bir hastalık olarak gördüğü için neredeyse minnet duydu ona. Sonra daha da acılı bir sesle, "Ama bunalıyorum, bazı bazı yaşamak bile istemiyorum," diye ekledi. Cemile Hanım üzerine doğru eğilip yüzünü buruşturdu. Bu beklenmedik açılmadan sonra yüzüne yuvalarından fırlamış gözlerle baktı ama hiçbir şey söylemedi. Yusuf Aksu hiçbir zaman sözünü esirgemeyen bu kadının kendisine şöyle ya da böyle bir çıkış yolu gösterebileceğini düşündü. Birden ona serüvenini anlatmaya karar verdi. Cemile Hanım ayrıntılarıyla biliyordu serüveni, gene de onun ağzından dinleyince bir tuhaf oldu. Fırsat buldukça bu değnek gibi, üstelik çocuk doğurma yaşını çoktan geride bırakmış kadını aşağılayan gözlemlerde bulundu. Sonra hiç ara vermeden anlattığını görünce,
yatağın yanına, halının üstüne bağdaş kurup oturdu. Tüm benliğiyle umutsuz çırpınışların, her gün yeniden başlayan acıların öyküsüne verdi kendisini. Yaşamını anlatmıyormuş da zehir gibi acı bir Sivas türküsü söylüyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Bunu esinleyen kendisi değilmiş gibi, tevekkeli sürekli türkü dinlemiyordu diye düşündü. Bunu düşünmesiyle hıçkırmaya başlaması bir oldu. Yusuf Aksu anlattı, o "Vah yavrum, vah garibim" diye inleyerek hıçkırdı. Gerçekte ilk dakikalardan sonra Yusuf Aksu'nun anlattıklarını izleyebildiğini söylemek zordu. Anlattıklarından çok anlatışını, sözcüklerinden çok söyleyişini dinliyor. Bu da onun acısını tüm yoğunluğuyla benliğinde duymasına yetiyor. Böylece bir bakıma Yusuf Aksu'nun yattığı yerde, gözleri tavanda, tek düze bir biçimde anlattıklarıyla onun hıçkırıkları aynı şeyi söylüyordu. Yusuf Aksu gücü tükenip de susunca onun hıçkırıkları da kesiliverdi. Ama ilk o topladı kendini. Önce kalkıp Yusuf Aksu'nun ayakkabılarını çıkararak halının üstüne bıraktı. Elleri belinde bir süre dikildi öyle, çok büyük bir ödün verir gibi. Ne yapalım, gönül kimi sevdiyse güzel o. Ben sana güzel bir kahve yapayım dedi, yapıp getirdi, bitirmesini bekledi. Fincanı alıp bir sehpanın üstüne bıraktı. Sonra hocanın içtiği kahve kendisine yaramış gibi. "Yahu hoca, sen de çok kuşsun vallahi" dedi. "Hadi neyi nasıl yapacağını bilmiyorsun, sormak da yok mu? Ben burada ne güne duruyorum, neden bana sormadın ki?" Yusuf Aksu'nun gözleri parladı. "Bayram hoca her şeyi biliyor. Daha biraz önce akıl istedim ondan" dedi, içini çekti. Erkek Cemile kollarını şaşkınlık ve öfkeyle havaya kaldırıp tozlu bir bez silkeler gibi salladı. "Bayram Hoca" diye homurdandı. "Bayram Hoca'ymış. O sığırcık bu işlerden ne anlar? Seni almayı başardı ya" dedi Yusuf Aksu. "O mu beni almış? O sığırcık mı? Hocam sen de sığırcıksın. O beni değil, ben onu aldım. Bunu böyle bilesin" dedi Cemile Hanım. Arkasından serüveninden ayrıntılar vermeye girişti. Ama Cazibe Çelebi, Cemile Hanım gibi girişken bir kadın olmadığını yeterince belli ettiğine göre, bu ayrıntılar yararlanılabilecek hiçbir ders içermiyordu. Yusuf Aksu gene içini çekti. "Peki ben şimdi ne yapacağım?" dedi. Erkek Cemile öyküsünü kesti. Gözlerini Yusuf Aksu'nun gözlerine dikerek birkaç saniye düşündü. Sonra usuna geleni başıyla da onaylayarak "başına çökeceksin" dedi. "O ne demek?" "Şu demek, buraya tek başına çağıracaksın, sonra tutup zorla yatağa atacaksın." Yusuf Aksu umutsuzca başını salladı. "Ben bunu yapamam" dedi. Erkek Cemile gülümsedi. "Kendine güvenemiyor musun? İstersen ben yardım ederim sana. Ağzını kapatırım, kollarını tutarım" dedi. Yusuf Aksu gene umutsuzca başını salladı. "Hayır hayır, bunu unut, böyle bir şey yapamam" diye yanıtladı. "Peki öyle olsun" dedi erkek Cemile. Bir eli belinde, bir eli şakağında birkaç dakika düşündü gene. Sonra gözlerini Yusuf Aksu'nun gözlerine dikti. "Öyleyse bu pazar bir ada gezintisine çıkalım. Sen, ben, Bayram, bir de o, yalnız dördümüz, onu adaya götürelim. Her şeyi bana bırak sen, ille de olsun diyorsan bu işi olmuş bil" diye ekleyerek göz kırptı. "Aç telefonu söyle, mayosunu almayı da unutmasın." Yusuf Aksu bir süre direndi ama Cemile Hanım üsteleyince, hekimlerden umudu kestikten sonra koca karı ilaçlarına ya da üfürükçülerin keskin soluklarına sığınan hastalar gibi, öneride uzak bir kurtuluş umudu gördü. Ayrıntılara ilişkin tek soru sormadan "peki bir de bunu deneyelim" dedi. Telefona gitti. Cazibe Çelebi'nin galerisinin numarasını çevirdi. Çağrısını yaptıktan sonra sanki büyünün en önemli parçasıymış gibi mayosunu da almayı unutmamasını belirtti. Cazibe Çelebi Yusuf Aksu'nun sabahın köründe eve gelişini, Azeri türküsünü, tam bu iş oldu denilebileceği sırada birden gevşeyiverişini gözlerinin önüne getiriyor. "Bu adamla hiçbir şey yapılamaz, bu defter kapandı" diye söyleniyordu. Buna karşın pazar günü ada gezintisine çıkma önerisi, birdenbire aykırılığıyla büyüledi onu. Bu işin altından umulmayacak ölçüde ilginç şeyler çıkabileceğini düşündü. Adama dahi diyorlardı. Dahilerden her şey beklenirdi. Öneriyi geri çevirmedi. Yusuf Aksu'nun 2 gün sonra kendisini kapıdan alması kararlaştırıldı. Yola çıkacakları sabahın öncesindeki akşam yeniden telefon ederek sanki bir tek mayosu varmış gibi mayonuzu almayı da unutmayın demesi, yola çıkacakları sabah telefonda 10 dakikaya değin kapısında olacağını bildirdikten sonra mayo konusundaki uyarısını bir kez daha yinelemesi merakını büsbütün kamçıladı. Yapacağını mayomu giydiğim zaman mı yapacak nedir? Bu tuhaf adamdan her şey beklenir. Kim bilir belki de yarın sabah gözlerimi büyük adada bir yalıda açarım diye düşündü. Ama 5 dakika sonra apartmanın önüne çıkıp da Bayram Beyaz'ı ünlü Kızıl Tosbağa'nın direksiyonunda oturur görünce boşuna umutlanmış olduğunu düşünerek yüzünü buruşturdu. Sonra Yusuf Aksu'nun çıkmasını beklediği kapıdan, Yusuf Aksu'dan önce başı açık, dudakları kıpkırmızı boyalı, İri göğüslerinin her an delip çıkacak gibi göründüğü, dikişleri gerilmiş, dar bir mavi bluzun altına, aynı ölçüde dar bir yeşil etek, kalın bir çorap, yarım topuklu ak pabuçlar giymiş, akça pakça tombul köylü kadının çıktığını gördü. Bayram Beyaz'ın eşi ve Yusuf Aksu'nun vazgeçilmez hizmetçisi olarak biliyordu onu, arabada bulunmasına bir anlam veremedi. Ama Cemile Hanım birden ensesinden tutarak kendine doğru çekti onu. Çıkartma çıkarır gibi dudaklarının izini bırakacak biçimde yanaklarını öptü. Bu arada iyice ağırdan alarak kaburgalarından kalçalarına, göğüslerinden göbeğine her yanını avuçlarıyla yokladı. Sonra bir adım geriledi. Hörgörü ile hoşgörü arasında gidip gelen bir bakışla tepeden tırnağa süzdü. Sanki onun da bildiği ve uymaya karar verdiği bir yeni düzen söz konusuymuş gibi. Önce seni besleyip semirteceğiz. Zayıf karı sinirli olur. Hem de 1 dirhem et 1000 ayıp örter dedi. Cazibe Çelebi hiçbir şey söylemeden evine dönmeyi düşündü. Ama o sırada arabadan çıkıp sevinçle kendisine doğru ilerleyen Yusuf Aksu'nun çocuksu gülüşünü gördü. Tüm sevincine karşın her şeyine sinmiş hüznü gene algıladı. Bu iki insanın elinde bir tür tutsak olduğunu düşünerek ona acıdı. Olan oldu diye düşündü. Kocaman kenarlı şapkasını başından çıkardı. Yusuf Aksu'nun ardından 2 büklüm olup arabaya bindi. Arabada vapur iskelesine gelinceye dek "Dün gününüz nasıl geçti ya da hava çok sıcak değil mi?" türünden sorulara verilen kısa yanıtlar bir yana, neredeyse hiç konuşmadı. Ayrıca konuşmak istemiş olması durumunda buna olanak bulabileceğini sanmıyordu. Erkek Cemile ön koltuğa kurulmuş, sonsuz bir güven içinde, onun bu arabayla nasıl bütünleştiğini bilmezmiş gibi, kocasını sürekli olarak uyarıyor, karşıdan gelen, yandan geçen ya da arkadan yaklaşan araba ve otobüslerin sürücülerini eleştiriyor, yolların yetersizliği, sürücülerin bilinçsizliği konusunda televizyon izleyicisi gözlemlerinde bulunup, buradan kişisel deneyimlerine geliyor, her söylediğini de kocasına onaylattırıyordu. Yetkisine diyecek yoktu. 48. ayrımın sonu. Sayfa 443.